Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Merhaba, ben Banu Güven. Kemal Göktaş'la beraber Akıntı'ya inatta çok değerli bir meslektaşımızı anacağız. Bir değil, iki değil, belki üç kuşak gazeteci üzerinde etkisi olan, bundan sonra da bu etkiyi gelecek nesillerin de muhakkak hissedeceği bir isim Celal Başlangıç. 3 Mayıs'ta, 2 Mayıs'ı 3 Mayıs'a bağlayan gece sürgünde diyeceğim bir şekilde hayatını kaybetti. Yıllar boyunca Almanya'da buradan gazetecilik faaliyetlerini sürdürüyordu Celal Başlangıç. Çok erken gitti. 69 yaşındaydı ama o daha da gençti bana sorarsanız. Ve hiçbir zaman haber yapmaktan yorulmadı. Özellikle de Celal Başlangıç'ı önemli yapan Türkiye'de hiç kapağı açılmamış bir takım meseleleri daha 1980'lerde Kürt meselesiyle ilgili diyoruz. Özellikle altını çizmek lazım. Gündeme getirmiş olmasıydı gazetesine rağmen. 1980'lerde bölgede yapılan işkenceleri en çıplak haliyle ve etkileyici bir röportaj üslubuyla okurlara aktardı ve tabii ki kıyamet koptu. Şimdi Celal Başlangıç'la benim de tanışıklığım vardı ayrıca. Dostluğum vardı. Kemal, senin de vardı. Başımız sağ olsun diyorum.
Evet, çok büyük bir kayıp.
İlk nasıl karşılaştım falan. Ben çok anlatmak istediğim şey var. Yani benim gazeteciliğimde ve hayat hikayemde gerçekten daha tanışmadan bile önemli yeri olmuştur. Ama senin hikayenle onun da onu nasıl tanıyorsun, onunla başlayalım.
Evet, ben aslında tam da 89'da Cizre'de Yeşilyurt köylülerine dışkı yedirilmesi haberini gazetede okuduğumu hatırlıyorum. Çünkü bizim eve abimin sayesinde Cumhuriyet Gazetesi girerdi ve ben onu didik didik okurdum. Bunun birçokları gibi benim de üzerimde çok ciddi bir etkisi vardı. Ama asıl Celal Başlangıç ismini zihnime kazıyan şey Banu, üniversitede Erkut Direkçi arkadaşımız cezaevine düşmüştü ve cezaevine düşme nedeni de çok basit, hani şimdikilere benzer o dönemde öğrenci hareketine yönelik bir sindirme kampanyası vardı. Erkut görme engelli arkadaşlarımıza sosyalist bir gazeteyi okuyordu. Onu teyp kasetine koyup veriyordu. Ve bu bir işçi mitinginden alındıktan sonra örgütsel faaliyet sayıldı. Cezaevinde yattı. Büyük talihsizlik. O dönem cezaevlerinde ölüm olucu vardı. Ve Erkut da süresiz aşık grevi yaparak destek verdi. Kanser oldu cezaevinde anlaşıldı ama bir süre tahliye edilmedi. Tahliye edildikten sonra da iş işten geçmişti ve hayatını kaybetti. Biz tabii Erkut'u anmak için okulda çok etkinlik yapıyorduk. Forumlar düzenledik, anmalar düzenledik. İşte afişler asıyorduk, bildiriler dağıtıyorduk. Çünkü hakikaten herhangi bir şekilde o suçtan cezaevine atılmaması gerekiyordu. Ortada bir suç yoktu çünkü. Ve derdimizi anlatmaya çalışıyorduk. Bir sabah okul kantininde arkadaşlar Radikal Gazetesi'nde tam sayfa Celal Başlangıç'ın Erkut Direkçi'nin öyküsünü anlattığı haberi okurken bulduk kendimizi ve şu duyguya sahip oldum. Biz o kadar çaba gösteriyoruz, sesimiz sınırlı ama gazetecinin yazmasıyla yüz binler bunu öğrendi, Erkut'u öğrendi, nasıl bir haksızlığa uğradığını öğrendi. Bir tür adalet duygusunun tatmini gibiydi. İşte o hem benim açımdan biraz gazeteciliğe hani içten içe bir öykünme. Küçükten beri olmak istiyordum ama avukatlığı tercih etmiştim. Hem de Celal Başlangıç isminin biraz zihnime kazınmasıydı Banu. Yani ondan sonra hep Radikal'de Celal Başlangıç'ı okumaya başladık. Yani aslında okuyorduk ama ismiyle, imzasıyla Celal Başlangıç diye bir insan hayatımıza girmişti. Uzun yıllar böyle devam etti.
Benim de bitirdin zannettim. Kusura bakma, girmiş gibi oldum lafa ama yani gazeteciliğe başladığım dönemde, üniversite öğrencisiyim o sırada, İstanbul'dayım. İstanbul Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okuyorum. Bir taraftan da bir İsviçre gazetesine, Zürcher Tageszeitung'a stringer'lık yapıyorum. Yani Türkiye, İran, Yunanistan muhabirinin Türkiye bürosunda ona haber akışını sağlayan, gündem veren ve onun için gidip haber toplayan, bunları yazıp gönderen bir pozisyon var. Önemli haberlerin tabii her sabah listesini oluşturuyorum, gönderiyorum. Ve bunların içinde önce münferit bir işkence hikayesi diye çıkan Cumhuriyet'te, Çünkü makaslanan ama daha sonra Yeşil Yurt'ta insanlara insan pisliği, dışkı yedirildiğine dair manşete çıkan haber de vardı. Ve tabii ki bu habere karşı hemen bir savunmaya geçti devlet erken. İşte bunun bir kampanyanın ürünü olduğunu, propaganda olduğunu, yalan olduğunu falan söylediler ama o kadar somut bir şekilde de yazmıştı ki Celal Başlangıç bunu. Yani o röportaj üslubu o açıdan da önemli. Aynı zamanda ifade de vardı elinde. O ifadeyi de burada bir yere not aldım. Yani köylülerin ifadesi 8 kişiye bu yapılıyor. Ben o sırada tam 20 yaşında bir genç öğrenci ve gazeteciyim. Ne olursa olsun Türkiye'de bak herkes bir tornadan çıkıyor. O tornada da yani yaşadığın bölgeye göre ve çevrene göre tutturabildiği kadar o endoktrinasyon seni şekillendiriyor. Bir ulusal yani bir milli gurur, bir konduramama, hep işte sana milliyetinle falan övünmen öğretilmiştir ya, böyle bir reaksiyonun oluyor. Yani sen bir de bak hani hep bizim üzerimizde olan bir baskıdır ya, 20 yaşındaki bir stringer gazeteci Türkiye'nin gündemini yurt dışına duyuruyorum ben, değil mi? Bir sorumluluk hissediyorum. Gerçekten doğru olmadığını çok inanmak istedim. Ama gönderdim tabii ki haberi. Sonra devamını izledim. Ve öyle bir mücadele oldu ki işte Türk Silahlı Kuvvetleri gazeteye açıklama gönderiyor. İşte tam ayrıntılarını hatırlamadığım bir takibat da oldu büyük ihtimalle falan. Ama sonunda Turgut Özal bu işin doğru olduğunu kabul etti. Ve o gün hüngür hüngür oturup ağladığımı hatırlıyorum. Neden? Çünkü bu insanlık onurunu çok fena ayaklar altına alan bir işkence. İşkencenin her türü öyle. Ama daha da çok yazıldı o süre içinde. Gördüm ki genç bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak insanlar çukurlarda kazılmış, insanlar çivili çukurlara da atılmış, çocukların ağzında manyeto bağlanmış, dudakları yanmış, belli ki öler falan. Büyük bir sadizm var ve bu bana çok dokundu, çok utandım yani. İnsan olarak bunu hazmetmek çok çok zor geldi. İkincisi, gazetecilikle ilgili çok iyi bir dersti bu. Celal Başlangıç o zaman benim o haberle zaten kazınmıştı zihnime ve dedim ki böyle gazeteci olmak gerekiyor. Hakikate ulaşmak için riski de göze alan, o hakikati birebir yansıtan, nesnel bir şekilde yansıtan, bunun aktarıcısı olan, bu arada doğrulatılan haberler bunlar. Yani bir kişi söyledi diye oturup yazdığı bir hikaye değildi bu Yeşil Yurt'ta, Cizre'ye bağlı Yeşil Yurt'ta köylülere dışkı yedirilmesi haberi. Ve iki defa gidip bu haberi yaptı. Yani özetle Celal Başlangıç gibi gazeteci olmak lazım. O hakikati duyurduktan sonra onun da arkasında durmak lazım diye düşündüm. Ve Cumhuriyet Gazetesi'ne de o zaman helal olsun dedim. Hasan Cemal Genel Yayın Yönetmeniydi. Bu noktada bir parantez açmak lazım. Belki sen burasından devam etmek istersin. Ben çok uzun lafı böyle şey almayayım, sazı almayayım elime diye. O haberin Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanması da kolay olmamıştı. Ama Hasan Cemal sonra bunu manşet yapacağı sözünü verdi ve yayınlandı. Buna dair de biraz bir şeyler anlatabiliriz belki. Çünkü bir gazeteci için yani öyle bir hakikatin ortasında yaşayan bir gazeteci için haberinin kesilmesi ve yok sayılması çok büyük hayal kırıklığı. Belki işi
Ya,
bırakmayı düşünmüş o zaman Celal.
Evet, burada tabii Celal Başlangıç'ın ana akım medya dönemiyle muhalif medya dönemini ayırarak bir takım, tabii bu daha derin araştırmaların konusu ama ben de benzer şeyler hissetmiştim. Ana akım medyada çalışıp hak haberciliği yaparken çok zorlanıyorsun. Çünkü
tabii,
ortaya koyduğun iddianın yanlış olması halinde hem senin gazeteciliğin hani herhangi bir hataya benzemiyor. Çünkü sen bir hata yaptığında devleti suçluyorsun. İşte bu işkence olabilir, kötü muamele olabilir, yargısız infaz olabilir. hatta katliam olabilir ve bunun yanlış olması durumunda, yani haberde bir hata ya da yanlışlık olması durumunda bedeli çok ağır. Hem mesleğinden olabilirsin sen çok kolaylıkla, hem de bu hak ihlaline maruz kalan kurbanlar açısından da o hak ihlali görünmez olur ve iş tersine döner. Celal Başlangıç da ilk bunu yazıyor, ifadeyi görüp yazıyor ve sonrasında gazetede bu çıkarılınca üstelik bir yazının, izlenim yazısının dibine takıyor ki girsin bir şekilde. Hani ana akımda öyle şeyler yapmak durumundasınız. Yani başlığa çektiğinize girmeyecek bir unsuru daha altlarda yazdığında gazeteye girebilir hale geliyordu. Ve o çıkınca Celal Başlangıç Hasan Cemal'e diyor ki ben istifa edeceğim, bu mesleği bırakacağım. Hani bunu dahi yayınlayamıyorsak. Hasan Cemal de diyor ki sen eminsen git köye, köye gidersen ve bu doğruysa ben söz bunu yayınlayacağım. Ve o köye tekrar gitmemesi için çokça telkin alıyor, öldürülürsün deniliyor. Ve Celal Başlangıç CHP'li milletvekillerini de yanına alarak gidiyor. Giderken de gazeteci arkadaşları telefonda ona gelme diyor, gelirsen öldürülürsün. Ve tehditler de alıyorlar ama ona rağmen gidiyor. Hatta o köye girdiğinde askerler onu yolda karşılıyor, o heyeti. Köyde bir taciz, köylüler üzerinde bir baskı kuruyorlar. Ona rağmen köylüler bunu anlatıyor ve de işte Celal Başlangıç bunu bir röportaj olarak yayınlıyor. Muazzam bir gazetecilik. Yani her açıdan bir haberde ısrar. İki, bu ölüm tehdidine rağmen ve ölüm tehdidinin üzerinden nasıl geleceğinin formülünü de yanına milletvekillerini alarak gitmesi, o haberi ortaya çıkarmak için çok büyük bir emek gösterdiğini ve çok düşündüğünü, kafa patlattığını gösteriyor. Bu bir simge tabii. Hani çünkü dışkı yedirme haberi bir döneme 90'lı yıllarda orada ne olduğuna dair çok şey anlatan bir simge. Tabii senin dediğin gibi bir aile bir eve konup yakıldı, köylüler köy meydanında katledildi. Uçakla bombalandı Şırnak'ta. Yani iki uçak iki köyü bombaladı daha Roboski'den önce ve büyük katliamlar yaşandı. Onlar da hep Celal Başlangıç Adana temsilcisi olarak, Cumhuriyet'in Adana bölge temsilcisi olarak oralarda idi ve birçok onlarca yüzlerce haber yaptı.
Orada da şeyin altını çizmek gerekiyor şimdi. Adana Güneydoğu iller temsilcisi olarak diyor da Adana'ya gitmeden önce Celal aslında Fransa'da bir sirk yıldızı olan babasını ziyarete gidecekmiş. Hasan Cemal arıyor, diyor ki 1986'da Adana'daki bu büronun başına geçer misin? Celal de duruyor, düşünüyor, diyor ki geçerim. Gitmiyor Fransa'ya, Adana'ya gidiyor ama diyor ki bir şartla. Hakkari'ye kadar sınırın nereye uzanıyorsa yani sınır, bütün o bölgeyi bu büroya bağla. Hasan Cemal de tamam diyor. Ve 1986-89 arasında ta ki oradan çıkmak ve büroyu kapatmak zorunda kalana kadar gerçekten çok büyük riskler alarak, tehditlere göğüs gererek bir hayat sürüyor. Yani Celal'le biz sohbetlerimizde bazı şeyleri onun bana anlatmasını isterdim tabii. Bir keresinde öyle hikayeler anlattı ki üst üste. Bir de bunun üzerine büyük bir trafik kazası geçiriyor 1988'de Urfa'da. İşte şoför hayatını kaybediyor ve büronun idari müdürü hayatını kaybediyor. 6 ay falan sürüyor iyileşmesi bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla. Yani ama travma üzerine travma.
Banu, burada araya girmek zorundayım çünkü o kazada çok esaslı bir gazeteci hikayesi de var. Hayri Kozakçıoğlu, dönemin OHAL valisi, ilk OHAL valisi.
Evet.
İşte askerler o dönem bastırıyorlar, orada bir sıkı yönetim ilan edilsin diye. Özal biraz da batıya karşı, hani böyle bir sıkı yönetim değil de OHAL ilan edelim ve bir valiyi başına atayalım, daha sivil bir görünüm olsun diye. Ve ilk işte Evren'in de akrabası Hayri Kozakçıoğlu, Kenan Evren'in. Ve böylesine muhalif bir gazeteciyi, böyle haberler yapan bir gazeteci için helikopter kaldırıyorlar ve Hayri Kozakçıoğlu daha sonra intihar ettiğinde Celal Başlangıç bunu anlatıyor. Benim hayatımı kurtardı diyor. Hayatımı kurtardı ama aralarındaki bu ilişki, bu hani karşıtlık ya da hasımlık değil. Celal Başlangıç orada gazeteci olarak görevini yapıyor ve büyük bir saygı duyuluyor. Şimdikinden çok farklı. Yani biraz da belki o farkları hissetmek, insanların hissetmesi bakımından da bunu söylüyorum. Sonuçta gerçekten hayatını kurtarmış Hayri Kozakçıoğlu. Ve de Celal Başlangıç'ın yine anlattığına göre çokça şey anlatmış off the record. Hani bunlardan biri de çok enteresan. Burada neyi öncelediğini, haberi mi öncelediğini, yani bir gazeteci hırsından ziyade başka bir yaklaşım olduğunu da gösteriyor. Bir köyde bir binbaşının çok ciddi işkenceler yaptığına dair dosyayı ele geçiriyor Celal Başlangıç ve de bunu Hayri Kozakçıoğlu'na götürüyor. Doğrula
onu da söyleyelim
yazmak
mi?
Için.
Dur. Celal'in o yazısını ben de okudum. İzleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz onu da bilsinler. Bakın yani hani bir ara dedim ya başlarda çeşitli böyle aklı hayale gelmeyecek türde işkenceler yapılıyor bölgede diye. Diyarbakır'ın bir köyünde erkekleri köyün meydanında anadan doğma soyup penislerine ip bağlayarak köyün kadınlarına çektiren bir yüzbaşı var. İşte Kemal'in bahsettiği şey bu. Şikayet dilekçesi var. Görgü tanıklarının anlatımı var. Köylülerin fotoğrafları var elinde Celal'in. Ve Celal Hayri Kozakçıoğlu'na gidiyor, bir açıklamanız var mı diye soruyor. Sonra
ve Hayri Kozakçıoğlu da diyor ki Celal Başlangıç şey bekliyor, yalanlayacak, yok böyle bir şey falan. Biliyorum diyor, doğru diyor ama diyor sen bunu yazarsan biz bu reaksiyon olur, asker savunmaya geçer, görevden alamayız. Biz onu zaten görevden alacaktık diyor ve Celal Başlangıç bu haberi yapmıyor. Yani aslında orada çok ciddi bir gazetecilik sınavı da söz konusu ve sonra onu takip ediyor ve gerçekten görevden alınıyor. Görevden
evet.
alınmasa haberi yapacak. Yani
Demiş ki hatta Hayri Kozakçıoğlu, bende bundan fazlası da var. Dosya var elinde demiş. Eğer şimdi bunun haberini yaparsak daha yani terfi bile ettirebilirler demiş. Fakat ilginç bir şey var biliyor musun? Bu dönemde işkence yaptığı ortaya çıkarılan bir sürü üst düzey askeri, diyeyim yüzbaşı işte binbaşı falan neyse, Kıbrıs'a yolluyorlar. Habire Kıbrıs'a yolluyorlar. Yani bir, iki, üç birkaç yerde anlatımlarında onu duymuştum. Ben de ne diyecektim ama biliyor musun? Hayri Kozakçıoğlu ile hikayesine dair ekleyeceğim bir şey var mı?
Yok.
Ona şey yapmadım. Ya demin şunu söyleyecektim. Bölgede bu 3 yıl içinde önceden de gidip geldiği bir yer. Öyle şeyler görüyor ki. Yani bir insanın vicdanının, benliğinin bunlara dayanması çok zor aslında. Bir de o kazayı geçiriyor üstüne. Yanındaki insanlar gidiyor. Kendisi gerçekten ölümden dönüyor. Anlatmıştı onu da. Yani her tarafı kırılmış falan. Yani %5 yaşama şansım vardı diye yazmış o yazıda. Aynı şekilde. Fakat iyileşip tekrar oraya dönüyor. Çünkü büyük bir sorumluluk hissediyor. Fakat bunun izleri hep vardı. Bu dönemin izleri, bu işkenceleri dinleyip aktaran kişi bile olsa, gören değil ama dinleyip aktaran kişi bile olsa bunun üzerinde bıraktığı izler vardı ve bunu demin konuşmamızda kabul etti. Ama ne yaptı biliyor musun? Bu çok önemli bir örnek teşkil ediyor. Yıllar sonra da Cumhuriyet'ten sonra radikal oldu, radikalden sonra işte daha özgür, daha başka mecralarda da çalıştı. Artı TV'yi yani sürgünde bir televizyonu kurdu Almanya'da. Ayşe Yıldırım meslektaşı ve eşi Ayşe Yıldırım'la beraber ve diğer meslektaşlarımızla beraber. Ama diyeceğim şu, hiçbir zaman çalışmayı yazmayı bırakmadı. Taziye ziyaretine gittiğimde Ayşe Yıldırım'la oturup konuşurken şu canlandı gözümde. Biz Diyarbakır'dayız. Artık hangi toplantılar ya da hangi faaliyet için gittiysek neyi takip etmek üzere olduğunu onu hatırlayamıyorum. Bir görüşmeler yapmışız, bir şey bekliyoruz o sırada bir minibüste hani diğer meslektaşlarımız da gelsin. O aralıkta bile önünde bilgisayarı yazı yazıyor, röportaj yazıyor, gözlemlerini yazıyor. Hiç durmadı Celal. Kıbrıs'a gittik beraber bir toplantı için, orada aynı şekilde. Ve çok yani kibar bir insandı, bunu da söylemek lazım. Bütün bu haşin ortama rağmen çok sakin, böyle yani
insana güven veren sakin
var.
bir gücü
Evet.
vardı.
Evet. Yani çok zarif bir adamdı. Zarif bir adamdı.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Ben Celal abiyle, tabii Radikal'de ben gazeteciliğe başladığımda aslında şöyle bir Erkut'un hikayesinden de etkilendiğim için çok onore olmuş hissediyordum. Celal Başlangıç'la aynı gazetede yazıyoruz diye. Ve Celal Başlangıç'la sonrasında tabii o İstanbul'daydı, ben Ankara'da. Bir iki işte görüşme dışında pek bir mesaimiz olmamıştı. Ama yıllar sonra Artı TV kurulduğunda ben Cumhuriyet'te çalışıyordum. Ve Celal abinin Artı TV'yi kuruma süreci Türkiye'de başlamıştı. Türkiye'de kuracaktı onu. Ama 2016'da darbe girişiminden sonra işte İmece TV kapatıldı, Özgür Gündem'e çok yönelik baskılar vardı ve
Genel yayın yönetmenliği davaları.
Efendim?
Genel yayın yönetmenliği davaları.
Evet, işte nöbetçi genel yayın yönetmenliği diye çok önemli bir dayanışma kampanyası yaptı arkadaşlar. Celal abi de buna öncülük ediyordu. Bir gün, herkes bir gün Özgür Gündem'in genel yayın yönetmeni oluyordu. Celal abi oradan ceza aldı ve hakkında işte, ve esasen çözüm süreci bittikten sonra çatışmalar başladığında Celal abi tıpkı 90'lardaki gibi bölgeye gitti tekrar. Yine orada işte o çatışma süreçlerini, kayyım atandığında kayyım süreçlerini takip etti ve yine çok iyi haberler yazdı. Bunlardan ötürü yani hem nöbetçi genel yayın yönetmeni hem o haberlere açılan soruşturmalardan ötürü Almanya'ya gitmek zorunda kaldı. Ve de sürgünde Artı TV'yi kurdu. Kurunca hatta bana önce Ankara temsilciliği önermişti ama ben Cumhuriyet'te arkadaşlarımız cezaevinde olduğu için çok istediğim halde hani Cumhuriyet'i bırakamam demiştim. Sonra ama bir haftalığına dayanışmak için Köln'e gittim ve orada haber programı sundum. O zaman işte Celal abiyle yakın mesaimiz oldu. Birlikte rakı sofralarını paylaştık, muhabbetleri paylaştık ve birlikte çalıştık. Hakikaten hani hem bir meslek büyüyor hem de bir dost arkadaş tadındaydı Ayşe ile birlikte. Çok büyük zorluklarla kurdular orayı ve çok emekleri var. Ve orada sadece Celal abi, işte Ayşe değil, aynı zamanda Köln'de çalışan insanlar, gençler, onların da çok büyük emeği var. Şöyle bir algı var yurt dışında yaşayana ya da yurt dışında işte iş yapana. Hani bir eli yağda bir eli balda, o çok güzel koşullarda yaşıyormuş gibi. Celal abi hani bunu söylemek de kötü ama hani söylemek durumundayız. Hani asgari ücret düzeyinde neredeyse bir maaşla, işte küçük bir evde ve Dom Kilisesi dışında Köln'de bir yer gezmemekten yakınıyordu. Bunu başka bir arkadaşa da söylemiş, bana da söylemiş.
Çok çalışıyorlardı çünkü. Herkes
evet,
çok
yoğun çalışıyordu.
Onlar yani değil, hepsi, herkes çok çalışıyordu. Orası doğru.
Evet,
ben
evet.
Sana başka bir şey söyleyeyim. Artı TV'nin bir ara sendikayla basın işle ve orada çalışan, İstanbul bürosunda çalışan arkadaşlarla yönetimin sıkıntıları oldu vesaire. Onu da ben yakın tanığı oldum. Celal Başlangıç'ın bu süreçte eğer yapıcı bir katkı sunulabilecekse buna hemen kollarını açtığını ve uğraştığını ve çözüm isteyen bir taraf olduğunu ben bizzat gözlemledim, buna tanık oldum. Çok yakından tanık oldum diyebilirim ama daha fazlasını söylemem. Bizim hani özel
ya o da çok hassas bir mesele. Şimdi bir yanda
hayır yani şey açısından söylemem diyorum. Daha fazla yani o işe dair bir yargı belirtmekten söz etmiyorum da hani buna nasıl tanık olduğumu daha fazla anlatmak
evet.
istemem.
Ya bu süreç Celal abiyi çok yıprattı, onu ben yakından gözlemledim. Çok haksız suçlamalara maruz kaldı çünkü. Şöyle bir manzara vardı, bir yanda sendika, bir yanda işte kanalın yöneticileri gibi. Esasen Celal Başlangıç'ın orada burası patronsuz bir televizyon olacak sözüyle başlayan ve de çokça da aslında sınıf mücadelesi, emek mücadelesi bakımından da sendikaların, orada o dönem çalışan arkadaşların dönüp tekrar bakmaları gereken bir süreç deyip bunu kapatalım. Çünkü hakikaten çok yıpratılmış olsa da Celal abi ortada bir böyle bir tartışma vardı.
Ben Celal'in, özellikle onu tekrarlamak istiyorum. Ben Celal'in diyalogtan yana, çözümden yana gayret gösterdiğini gördüm. Bunu söylüyorum.
Tabii yani orada insanlar hata yapabilir ama burada böyle bir şey de yoktu. Biz gazetecilik mecrasında şeye dönelim aslında. Celal abinin iki dönemi, bir aslında üç dönemi belki. Hani ana akım Cumhuriyet Radikal'de çalıştığı dönem. Sonra bir Beyoğlu gazetesi çıkarıyor. Daha sonra ama muhalif mecralarda, çünkü yine bir yorumda okumuştum Celal abinin ardından yazılan. Nerede en etkili biçimde haberini duyuracaksa, nerede yazacaksa orayı tercih ediyordu diye. Gerçekten Cumhuriyet ve Radikal bu anlamda Türk basınında farklı yerdeydiler. Yani Celal abinin yazdığı insan hakkı ihlallerine yer veren mecralardı onlar. Türkiye'de böyle ana akım gazeteler vardı.
Ha, bu arada Celal İmece TV'de de bulundu bir dönem.
Evet, evet, program
yani
yaptı.
Orada çalışırken ben orayla görüşmeye gitmiştim. Oradan hatırlıyorum. Yani orada yöneticiyken.
Sonra işte İmece TV, T24'te yazılar yazdı, Gazete Duvar'da yazdı, Biyanet'te yazıları çıkıyordu. Haberdar'da yazdı Almanya'ya gitmeden önce. Ve de Türkiye basınındaki o farklılaşmayı, o makas değişikliğini, o uçurumu aslında onun gazetecilik kariyerinde de görüyoruz. Yani bir dönem Türkiye'de ana akım medya Celal Başlangıç gibi isimleri yer veriyordu ve onların haberleri oralarda yayınlanabiliyordu. Sonra işte AKP'nin medyaya çökmesi, önce TMSF eliyle, sonra vergi cezaları yoluyla ve kendisine bağlı bir iktidar medyası oluşturulması, aynı zamanda diğer ana akım medya üzerinde de baskı kurması, işte hepimizi ana akımdan tasfiye eden süreçleri yaşatması, oraları artık gazete ya da televizyon haber veren kurumlar olma niteliğini yok etti.
Sana bir şey soracağım ama ana akım diyorsun da ana akım var, ana akım var. Sen hangi ana akımdan
Kitle
bahsediyorsun?
medyası anlamında ana akım diyorum. Yani
Radikal. Ama Radikal de çok niş bir gazeteydi zaten.
evet.
Yani ana akımın bizde bir de bu da olsun diye yarattığı bir gazeteydi. Çok da güzeldi. Ben de cumartesi eklerinde bir dönem yazdım falan. Yani başka türlü bir gazeteydi. İyi de
Ama
geliyordu.
sadece yani Radikal'de üretilen o haberler, mesela atıyorum NTV'de de haber olabiliyordu.
Tabii
Ya da
tabii.
NTV'de, CNN'de de insan hakkı ihlallerine ilişkin haberler çıkabiliyor, yayınlanabiliyordu.
Evet.
Ana akımda hani ben de o dönem 2000'de Radikal'de başladım. Radikal'de Vatan'da çalıştım, Milliyet'te sonrasında. Ürettiğimiz haberlerin yayılma, topluma ulaşma gücü yüksekti. Radikal'in de öyle bir misyonu vardı. Yani Radikal'in okuru diyelim 100 bin kişiydi ama onun ürettiği haber bütün toplumca öğreniliyordu. İşte NTV'de sen alıp onu bültene koyabiliyordun, o haberi. Dolayısıyla ana akım derken geniş anlamda ve kitle medyası anlamında bir ana akımdan söz ediyorum.
Bizim dönemimizin NTV'si de nişti çünkü.
Evet.
Yani ya da en azından orada bazı programların niş olmasına izin veriliyordu. Bir yere kadar izin verildi falan. Başka konu bu ama Celal oradan devam etti. Çünkü Celal aslında şunu da söylemişti Kemal bir yerde. Yani gazetecilik Türkiye'de aslında 1980'lerin ikinci yarısında bitti, engellendi. Bu 1986'da yapmaya başladığı haberler, yani ana akım olarak görülen, batılı diyelim, merkezi batıda bulunan bu gazetelerin, televizyonların da yansıttığı, işte onun 86'da falan yaptığı haberler üzerine çok hızlı uyanıyorlar ve 87 falan iyice bir markaj yapmaya başlıyorlar sahada ki gazetecinin habere ulaşması zorlaşsın. Türkiye'de aslında bunu çok sevindim gördüğüme. Ceren Sözeri de Evrensel'de yazmış. Uzun zaman benim de hani böyle sağda solda söylediğim bir şey aslında. Bu embedded journalism dedikleri iliştirilmiş gazetecilik Türkiye söz konusu olduğunda, özellikle de Kürt meselesi söz konusu olduğunda, çatışmalar söz konusu olduğunda çok uzun zamandır yapılıyor zaten. Ne oluyor? Askerin yanında, sadece bir tarafın yanında helikopteriyle bir yere gitmek, bir şeyi görmek, onun briefingini almak, dönmek. Eğer böyle
Mehmetçik
bir çözüm,
gazeteci.
iliştirilmiş gazeteci o.
Yani Mehmetçik gazeteci idi Türkiye'deki uygulamada.
Ha evet, Mehmetçik
Yani
gazeteci.
Asker üniforması
Celal
giyerek
söylüyor.
Helikopterlere bindiklerini biliyoruz. Operasyonlara asker üniformasıyla götürüldüklerini biliyoruz.
Yani dolayısıyla bu iliştirilmiş gazetecilik aslında Körfez Savaşı ile beraber hani bir literatüre, uluslararası literatüre giren embedded journalism kavramı aslında Türkiye'de çok uzun zamandır var olan bir pratikten
Evet.
oluyor.
Aslında Banu burada tam bir anlatı boşluğu doğduğunu düşündüm. Şimdi bizim yayının başına itibaren konuştuğumuz şeyleri anlamlandırmak için tam bu senin söylediğin şeye ihtiyaç duyuyorduk. Yani Celal Başlangıç'ın yaptığı şey bunu bir tür korkusuz bir kahraman olarak yaptığı şey diyelim. Yani kahramanca yaptığı şeyin anlamı şuydu. O dönemlerde bu haberleri yapmanın bedeli çok ağırdı. Yani evet orada yayınlanıyordu ama gazeteciler öldürülüyordu ve gerçekten ana akım medyada esas olarak bu haberler yapılmıyordu. Hani o yüzden orada bu haberleri yapmak hatta tam bir şey gibi davranıyordu. Yani Hürriyeti, Milliyeti, Sabahı uzun yıllar orada güvenlik güçlerinin bir uzantısı gibi davranıyorlardı ve de böyle olduğu için de bırak hak ihlallerine ilişkin haberler yapmayı, bu tür haberleri, bu tür şeylerin duyurulmasını isteyen insanlara karşı bir tutumları vardı. Dolayısıyla hani böyle bir rahat ortamda falan bu yapılmıyordu. Daha sonra radikalde bunu yaparken de öyle çok rahat değil. Bir bedeli göze alarak bu gazeteciliği yapıyordu. Oradaki o boşluğu doldurmak gerek. Hani niye bu kadar anlamlı, niye bu kadar önemli? Bu yüzden önemli.
Şimdi bu söylediklerini biraz daha pekiştirecek bir şey. Özellikle bakın 80'li yıllarda, yani işte 84 yılında Şemdinli baskınıyla başlayan bir süreç var. 86 ortalık yanıyor. Hani gerçekten oraya gidenler, gazeteciler, siyasetçiler çok acayip şeylere tanık oluyorlar. Köy boşaltmaların gene başlangıcı bu dönemler bölgede ve insanlar ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Yani şunu söylemek lazım. Oradan yola çıkan Celallerin, işte Beratların haberini yaptığı köyleri boşaltılan ve oradan kaçmak zorunda kalan insanlarla ben mesela o dönemde İstanbul'da o zaman bir Balçık deryası olan Sultanbeyli'de görüşmüştüm, haberin devamı. Galiba Berat ilk onların haberini yapmıştı. Ben de sonra işte Tarkan Sergen için gitmiştim falan. Öyle bir ortam var ki ben aslında bu isimlerden başka isimlerin de orada bir şey yaptığını göremiyoruz. Özgür gündeme gelince 90'lı yıllarda bir faaliyet daha çok söz konusu oluyor. Zaten bölgeye Kürt basını, Kürt gazetecisi bu şekilde giremiyor. Ve 89'da da o büro kapatılmak zorunda kalıyor Celal'in başında olduğu. Dolayısıyla Celal eğer bu haberlerinde özellikle bir sembol haline gelen şu Yeşilyurt haberinin arkasında durmasaydı, ısrar etmeseydi, silseydi o zaman büyük bir boşluk olacaktı gerçekten. Hakikatin yansıması açısından topluma. Ama işte o 87 falan gibi taş konmaya başlandı ve işte davalar, tehditler, 90'larda gazeteci öldürmeler, gazete, Özgür Gündem'in bombalanması, işte gazete dağıtıcılarının hedef alınması, işte bu JITEM'in oluşumu falan. Bütün bunların iç içe geçtiği bir dönem o 80'ler sonu 90'lar başı. Büro kapatılmasına rağmen devam etti orada çalışmaya, orada bölgeden haber yapmaya ve bu da çok çok önemli bir şeydi. Yani
Banu, bu tabii Celal Başlangıç'tan konuşunca sadece sanki halk haberleri yapan daha geniş bir perspektifte de usta bir gazeteciydi. Yaşama dair çokça da haberleri vardı ama benim en çok şaşırdığım şeylerden biri bir zeytin hikayesi yazmıştı. Zeytin ve zeytinyağının hikayesini. Aslında o bunu bir firma için yapmıştı. Tabii bir tanıtım bir işsiz kaldığı dönemde. İşte bütün kıyıları gezerek ama neredeyse Türkiye'nin bütün zeytin yetiştirilen kıyılarını gezerek öyle keyifli hikayelerle anlatmıştı ki zeytinin ve zeytinyağının öyküsünü. Ben de beraber kahvaltıda zeytin yerken açılan muhabbette bunu söylemişti ve Marmara Birliği önermişti. Yani dedim hani peki güzel zeytin nerede? Dedi ki en güzel zeytin Marmara Birliği'dir. Ben de şaşırmıştım hani ya Ayvalık'ın şu köyünde demesini bekliyordum ya da işte Çanakkale'de şurada bulursun falan. Garantili güzel zeytin yemek istiyorsan Marmara Birlik alacaksın.
Şunu söyleyecektim. İyi ki de gezmiş görmüş oraları da böyle bir röportaj serisi yapmış. Ya önce şunu söyleyeceğim. Demin söyleyeceğim şeyleri şuna bağlamak istiyordum Kemal. Eğer daha çok insan Celal gibi gazetecilik yapabilseydi o dönem ya da bu kadar büyük bir baskıyla, bu kadar büyük bir şiddetle devlet insanların ve gazetecilerin üzerine gelmeseydi bölgede, Türkiye'de bu çatışma, on binlerce insanın can verdiği çatışma bugün hala sürüyor olmazdı. Memleketin doğusunda olan bitene, hani tamamen coğrafi yönlerle böyle tarif edeceğim. Batısında kendini bir konfor içinde ve çok hükmeden bir pozisyonda görenler duyarsız kalamazdı. Yani o yüzden 80'lerde daha bu işe taş konulduğu, gazeteciliğe taş konulduğu tespiti Celal'in sonuçları açısından çok önemli bir tespit. Ben de mesela bizzat bunun sonuçlarını yaşamış meslektaşlarından biriyim. Ve daha birçoğumuz da böyle.
Yani
Şimdi
o isimler aslında çok net ortada duruyor. Bugün muhalifim diye kanalları dolduran, YouTube kanalları kuran, efendim hala işte yazılar yazan birçok isim var. Esasen bu kişisel bir...
tamam, orada da hemen bir şey söylemek istiyorum. Özür dilerim, lafını böldüm ama YouTube kanalı kuranlar içinde. Hani çok da popüler olan insanlar var. Hani herhangi birini, bakın hemen kimi kastediyor demeyeyim, birden çok insandan söz ediyorum. Bu konularda çok güvenli sularda dolaşıyorlar. Yani o en başında sözünü ettiğim bir torna var ya, o tornadan çıkmış ama hiçbir şekilde o içine sokuldukları kalıbın, şeklin doğru olmayacağından şüphe edemeyen kişiler. Bir daha fazla habere kulak kabartması gerekenler. Çok var. Çok var. Ve arada bütün gazetecilik şu an AKP karşıtlığı, Erdoğan karşıtlığı ve işte muhalefet yandılığı üzerine kurulmuş gibi gidiyor ana akımda. Hatta şöyle söyleyeyim, yani muhalif kanallarda son derece ana akım kanallar. Yani o konuda ben gazeteciliğin şu an geldiği yer, işte gazetecilik sahnesi şeyi, manzarası ile ilgili hiç mutlu değilim. Onu bir kere söyleyeyim. Bir haber nöbeti. Haber nöbeti çok önemli bir inisiyatifti gazeteciler tarafından yapılan. Özellikle bu hendekler kazıldığında bölgedeki çatışmaları, yani olan biteni takip etmek için bölgedeki gazeteci arkadaşlarımız, yerel gazeteci arkadaşlarımız sokağa adım atamıyordu. Ne oldu? Batı'dan bir grup gazeteci, Celal'in de arayıp çağırdıkları var. Celal de dahil olmak üzere bölgeye gittiler. Herkes kendine bir gazeteci eş seçti orada ve o yerel gazeteci arkadaşıyla beraber Batı'dan gelmiş ya da ana akımdan gelmiş gazeteci olarak, artık kimler gittiyse, çok uzun bir liste. Onunla beraber haber takibine gitti. Haber yazdı, bitirdi. Bu çok anlamlı bir dayanışmaydı. Ve bunun içinde Celal de vardı. Bu dayanışma sonra bir ödül de aldı. Celal birçok gazeteci gibi, onun yaşıtları gibi, çok yüksekten bakan, ben bu kadar iş yaptım işte bana efendim biraz daha özel muamele yapılsın falan diye ortalarda dolaşan bir adam olabilir miydi? Hani öyle olanlar var. Hayır, Celal olamazmış. Olmadığını da gördük. O yüzden bu da çok önemli bir girişimdi. Bir de Celal başlangıçla bir araya geldiğimiz bir önemli bir organizasyon daha vardı. O da Metin Göktepe Ödülleri. Celal Nazım'la da beraber Metin Göktepe Ödülleri'nin kuruluşu ve devamında çok önemli rol oynadı. O jürinin içinde de bulundu hep. Onun da adının, meslektaşımızın adının yaşatılmasında böyle bir katkısı oldu. Bunları unutmak istemiyordum, söylemek istiyordum.
Evrensel'in kurucu genel yayın yönetmeniydi Celal Başlangıç. Böyle de büyük bir katkısı da var aynı zamanda.
Evet.
Evrensel de önemli bir gazete Türkiye'de emeğin sesini yıllardır ısrarla
Evet.
yazan ve bağımsız gazeteciliğe katkı veren bir yer. Evet
Evet.
Banu.
Fatih Polat da çok güzel yazdı Celal'le ilgili. Onu söylemek lazım.
Kötü şey yazan olmadı. Tabii yazmayanlar var. Hakikaten beni şaşırtacak şekilde yazmayanlar var. Bu da basın içi bir dedikodu malzemesine dönmesin diye isim de vermeyeceğim ama bu mesleğin de biraz hakikaten enteresanlığı. Yani kimse bir şey yazmakla yükümlü değil elbette ama yazmayınca da dikkat çeken isimler var. Onları da tarihe havale edelim ve programı kapatalım.
Bu arada bir dakika, kapatırken de şimdi programımızın ilk yayınlandığı tarihte henüz cenaze olmayacak. 10 Mayıs'ta defnedilecek. Siz daha sonra dinliyorsanız defnedilmiş olacak Celal. Memleketinde değil ama, Köln'de. En son Artı TV için çok çalışıp hastalıkla mücadele ettiği ve son nefesini verdiği Köln'de. Eşi ve meslektaşı Ayşe Yıldırım da burada. Taziyesine katılım çoktu. Cenazeye de katılımın çok olacağını, yoğun olacağını düşünüyorum. Bir de ben de Celal'in bir fotoğrafını kullanmıştım haberi aldıktan sonra. Nerede çekilmiş o fotoğraf bilmiyorum. Diyarbakır olabilir. Direnmek yaşamaktır yazıyor arkada.
Mardin sanırım.
Hayatını. Efendim?
Mardin sanırım.
Mardin olabilir, evet. Bütün hayatını direnerek geçirmiş bir insan ve hastalığa da çok acayip direndi. Şöyle söyleyeyim size, doktorlar, Almanya'daki doktorlar da birkaç defa Celal Bey bizi şaşırtıyor demişler. Evet, hayat çizgisi burada son buldu gibi ama bizlere düşen gazeteci olarak her fırsatta onun adını yaşatmak. Hatta ben bu yayını bitirirken Kemal, onun adına bir ödül ayrıca konulması gerektiğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Hangi yolla olur? Belki Metin Göktepe ödülleri içinde böyle bir ödül de özel bir ödül olarak sunulabilir
Belki kısa dalga olarak biz de üstleniriz. Yani bu bir öneri olarak.
Yapabiliriz. Vallahi çok bence önemli bir şey. Çünkü Celal Başlangıcı, bak, üç kuşak gazeteciyi etkiledi diye yazmış Fatih. Daha sonraki kuşaklarında, Fatih Polat yazmış Evrensel yazısında. Daha sonraki kuşaklarında muhakkak tanıması gerekiyor. Hakikati öğrenmek için ve peşinden gitmek için.
Celal abi tabii iyi yaşadı diyeceğimiz insanlardan. Zorluklarla mücadele et ama aynı zamanda yaşamayı da bilen, keyif alan ve keyif veren bir abimizdi. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz diyerek
Evet.
Kapatalım.
Hoşça kalın.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.